Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak Ali Rıza Temel imzalı Aya Çıkmak, Üst Komşuya Çıkmak başlıklı yazıyı sunacağız. Modern çağın en büyük problemlerinden birisi de alabildiğine dünyevileşmek, haz ve hız peşinde iradesizce sürüklenmek. Her gün karşımıza çıkarılan köşeleri dönmek için nefes nefes yarış atı gibi koşuşturmaktır. Böylece ne köşeler bitmekte ne de yarışlar sona ermektedir. Durum aynen ayet-i kerimede belirtildiği gibidir. Çoğaltma yarışı sizi kabirlere varıncaya dek oyalayıp durdu. Her yarış bir şeye kavuşmak için yapılır. Ebedi saadeti elde etmeye yönelik olmayan bir yarışın sonu ebedi kayıptır. Dünyevi bütün kazançlar ahirete yönelik değilse mezarda bitiyor. Akıllı kimse sonu yokluk olan varlıkların peşinde ömür tüketmez. Bilakis hayırda faniyi bakiye çevirme yolunda yarışır. Dünya ile ahiret arasında demir perde çekilen günümüz dünyasında sırf dünyaya yönelik hareket ve çalışmalar ahireti kaybettirdiği gibi dünya mutluluğunu da temin edemiyor. İnsanlar tuzlu su içen kimse gibi durmadan susuzluklarını, hararet ve arzularını çoğaltmaktadırlar. Ateşe benzinle gitmek, yangına odun taşımak gibi bir garabet yaşanıyor. Vahşi kapitalizmin körüklediği ve köpürttüğü arzular gün geçtikçe artmakta, sonlu olan imkanlar sonsuz arzuları karşılayamamaktadır. Tutuşturulan bu hırslar ortalığı yangın yerine çevirmekte, şükürsüz, kanaatsiz bir hayat felakete dönüşmektedir. Sırf bedenin arzuları tatmine yönelik bir yarışta insani ve ahlaki değerler çiğnenmekte, bencillik ön plana çıkmakta bu acımasız yarış insan, insanın kurdudur anlayışını doğurmaktadır. Böyle bir yarış ve anlayış dünyamızı cehenneme çevirmektedir. Herkes egoizmin zindanında yalnız bir mahkum gibi yaşamaktadır. Modern yalnızlık günümüzün en korkunç gerçeğidir. Herkes birbirinin gözü önünde yalnız yaşamaktadır. Aya çıkmak marifet değil, üst kattaki komşuya çıkabilmek, onunla sevinçleri ve acıları paylaşabilmek marifettir. Mutluluk ferdi olmaz. Vicdan ve insaf sahibi bir insan, başkalarının sefaleti, aç ve felaketi karşısında mutlu olamaz. Oluyorsa insan değildir. Yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verenler gerçek insanlardır. Böyleleri için vermek almaktan, taşımak taşınmaktan daha değerlidir. Böyle kimseler asıl kazancı gönül kazanmak, dua almak olarak görürler. İnsanların ve Allah'ın sevgi ve rızasını kazananlar gerçek kazanç sahipleridir. Sevilmemek en kötü cezadır. Egoist ve cimri insan sevilmez. Cömert kişilerin ödülü sevgidir. Ondan daha değerli bir ödül de olamaz. Kazanılan dünyalıklar sahiplerini bile tanımaz. Mal mülk edinmek için deli gibi koşanlar ölünce, uğrunda ömür tükettikleri şeyler onlar için bir damla gözyaşı bile dökmezler. Ölen kimseden ne villası haberdar olur ne de lüks arabası. Halbuki bunları elde etmek için nice emekler sarf edilmişti. Dünyalık kazanç olmadan elbette yaşanmaz. Fakat dünyalık kazanılırken dünya kendi kendisinin gayesi haline getirilmemelidir. Allah'ın rızasını ve insanların sevgi ve duasını kazanmaya yönelik olmayan bir kazanç gerçek kazanç değildir. Zira sonunda ya o seni terk etmede veya sen onu terk etmektesin. Kalıcı olan taş, geçici olan altından daha değerlidir. Mal ve çoluk çocuk, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih amellerse, Rabbinin katında hem sevap bakımından daha hayırlıdır, hem de ümit bakımından daha hayırlıdır. Kehf 46. Ömer bin Abdülaziz oğlunun 1000 dirheme bir yüzük satın aldığını duyunca ona bir mektup yazmış ve yüzüğü derhal satıp parasıyla 1000 fakiri doyurmasını ve kendisine de 2 dirhemle eğri demirden bir yüzük edinmesini ve üzerine de haddini bilen kimseye Allah rahmet etsin diye yazmasını emretmişti. 1000 kişiyi doyurmak, böylece onların sevgi ve duasını kazanmak, binlerce pırlantayla süslenmekten daha değerlidir. Bütün mesele neyin daha değerli olup olmadığını bilebilmektir. Gösteriş için yapılan çılgın harcamalar genellikle takdire değil, kıskançlığa ve düşmanlığa yol açar. Kendini başkalarına beğendirmenin yolu pahalı elbiseler giymek, görkemli düğünler yapmak, şatafatlı merasimler icra etmek, havai fişekler patlatmak, şımarık eğlenceler tertip etmek değil, tevazu içinde insanlara dostça yaklaşmak, sevinçleri ve acıları paylaşmaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamberler, ashab-ı kiram bu hususta örnek insanlardır. Günümüz yaş günü partilerin bir naziri olsun diye çarpıcı bir örnek sunalım. Abbas Halim Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunudur. Asalet timsali bir zattır. Büyük maddi servete sahip olduğu halde daima mütevazı yaşamasını bilmiştir. Zenginlik huysuz ata benzer. Sahibinin en ufak bir gafletini sezerse onu derhal yere çarpar demiştir. Kendisi gibi asalet sahibi hanımı Prenses Hatice hanımefendi, paşanın 63. doğum yıl dönümünde paşaya unutulmaz bir merasim tertip etmişti ki, kocası "hayatımda bundan daha zevkli bir şey bilmiyorum" demişti. Abbas Halim Paşa'nın haberi olmadan Prenses Hatice hanım, 63 köylü çocuğunu toplamış, onları takım elbiselerle tepeden tırnağa donatmış, bahçenin avlusuna dizmiş, paşaya böylece sürpriz yapmıştı. Paşa bu manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamamıştı. 63 yaşı 63 fakir giydirerek kutlayan Ali Cenab bir hanımefendi ve beyefendi örneği. Dünyaya gelmeyi bir marifet sayan, hayatın ve ölümün anlamından uzak, çılgınca bir hayat sürenlere ithaf olunur. Kendisine lüks bir yat almasını teklif edenlere karşı Abbas Halim Paşa, "Bu dediğiniz pekala mümkün. Fakat bir insanın her yapabileceğini yapması deliliktir" demiş. Ameliyat ettirdiği 17 yaşındaki çocuğun sağlığına kavuşmasını yat almaya yeğlemişti. Birinci Cihan Harbi'nde herkesten farklı yaşamamak için sofrasında mısır ekmeğinden ve bulgur pilavından başka bir şey bulunmazdı. Mısır'da yokluk içinde yaşamaya mahkum edilen Mehmet Akif merhum, onun sayesinde imkan ve rahat yüzü görmüştü. Onun yaptığı iyilikler saymakla bitmez. Susuz köyler, evsiz barksız fakirler, kış günü kömürsüz kalan çaresizler, çeyizini düzmekten aciz gelin kızlar, sandalı batan balıkçılar, Avrupa'ya, Japonya'ya tahsile giden çalışkan talebeler, onun himmetleriyle ihya olmuşlardır. Belediyenin yetişemediği işleri bile o tamamlardı. Heybeliada'daki asri mezarlık onun eseridir. Biz Abbas Halim Paşa'yı servet sahibi olup da servetlerini sırf gösterişe ve gereksiz yerlere harcayıp etrafa en ufak bir fayda sağlamayan sorumsuz ve görgüsüz kimselere örnek olsun diye zikrettik. Bu konuda örnek gösterilecek pek çok kimseler mevcuttur. Böyle kimseler hayırla, duayla yad edilirken, başkalarının emek ve alın teriyle ortaya koydukları servetleri sefih mirasçılar gibi har vurup harman savuranlar rahmetle değil lanetle anılmaktadırlar. Onların cezası sırf lanetle anılmak değildir. Ahiretteki cezaları ise dünyadaki sefalarını büsbütün cefa ve nedamete çevirecek şiddettedir. O cezadan kurtulmak için dünya dolusu altın feda etmek isteseler bile kurtulamazlar. Akıllı insan, ebedi yurdu düşünen ve orası için hazırlık yapandır. Hayat baştan sona sorumluluktur. İnsan kendisine emanet olarak verilen her şeyden sorguya çekilecektir. Sonra o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz. Malın nerelerden ve nasıl kazanıldığı önemli olduğu gibi nerelere ve nasıl sarf edildiği de önemlidir. Servetin kazanılması da sarf edilmesi de mutlaka helal ölçülerine uygun olması gerekir. İsraf, haddi aşmak demektir. Her türlü gereksiz ve faydasız harcama israfa girer. İsraf, fakirliği doğuran, toplumda fakirlerin daha fakir olmasına yol açan bir tasarruftur. Böyle tasarruflar dinimizde yasaktır. Allah, müsrifleri asla sevmez. Akrabaya, yoksula, yolda kalana hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. İsra 26-27. Tüketim çılgınlığı vahşi kapitalizmin çarkları durmasın, daha hızlı dönsün diye çeşitli reklam vasıtalarıyla durmadan körüklenmekte, estirilen bu suni fırtınanın önünde iradesiz kimseler savrulmakta, hayat anlamsız bir kazanma, harcama yarışına indirgenmektedir. Harcamak tüketmektir. Tükenmemeye yönelik harcamaysa asıl kazançtır. Mevla bizleri ebediyeti kazanmaya yönelik harcama yapanlardan eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda ilk olarak Ali Rıza Temel imzalı Aya Çıkmak, Üst Komşuya Çıkmak başlıklı yazısını paylaştık ve programımıza başka bir yazıyla devam ediyoruz. Ve şimdi de değerli dinleyenlerimiz, Şemsettin Kırış imzalı İyilik Güzel Ahlaktır başlıklı yazıyı sunuyoruz. Bir, sözlükte sadakat ve itaat demektir. Sadakat ve itaat, kulluk ve dindarlık alametidir. Gerçek dindarlık, yüzünü doğu veya batı istikametine yöneltmek gibi şekille ilgili hususları yerine getirmiş olmakta gerçekleşmez. Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Asıl dindarlık hayatın içinde, tüm zorlukların içinde dürüstlüğünü ve samimiyetini muhafaza edebilmededir. El bir kelimesi saf ve samimi dindarlık anlamındadır. Dindarlık gayretiyle kişinin takatini zorlaması da uygun görülmemiştir. Nitekim Hazreti Peygamber, yolculukta oruç tutmak iyilik değildir buyurmuştur. İyilik ahlakla, insanlara olan muamelemizle de ilgilidir. Çünkü Hazreti Peygamber, iyilik güzel ahlaktır buyurmuştur. İyilikte ilke, hiçbir güzel ve doğru davranışı küçük görmemektir. Hazreti Peygamber, iyiliği küçümsememeyi de iyilikten saymıştır. Bir koyun paçası bile olsa, komşunun verdiğini küçük görmemek gerekir. Güler yüzlü olmayı küçük görmemek gerekir. Saf ve samimi dindarlık biçimleri hadis edebiyatının Kitabül Bir bölümlerinde yer tutmuştur. Konulu hadis edebiyatında yer alan Kitabül Bir bölümleri iyiliği, ihsanı ve ikramı hem nazari hem de ameli yönleriyle ortaya koymuştur. İyilik, dindarlığın samimiyete dayanan bir tezahüründen başka bir şey değildir. Musanniflerin bu bölümü isimlendirme biçimleri muhtevayı da yansıtmıştır. Mesela Sahih-i Müslim'de Kitabül Birri ve Sırleti vel Adab olarak geçer. Bu başlıkta verilen mesaj şudur. İçinde akrabalarımızın da bulunduğu toplumla ilişkilerimizi koparmamak, toplumla olan ilişkilerimizde adab gibi yazısız ve sözsüz işten gelen kurallara uymak da dindarlık tezahürüdür. Bu bölümde 166 hadis yer almıştır. İmam Tirmizi Sünen'inde Kitabül Birri ve Sırle başlığını tercih etmiştir. Sünen-i Tirmizi'nin bu bölümünde 138 hadis bulunmaktadır. İbn Hibbansa Kitabül Birri vel İhsan başlığını tercih etmiştir. Bölümde 336 hadis bulunmaktadır. İbn Hibban'ın bu isimlendirme tercihine göre Allah'la ilişkilerde ibadetin kalitesini yükseltip sevabını artırmanın yanı sıra toplumda işlenen güzel iş ve eylemleri de dindarlığın bir cüzü saymak gerekir. Affetme, yumuşak davranma, sır saklamak, komşuluk, sohbet adabı gibi içtimai yanı bulunan hadisleri serdeden İbn Hibban farklı bir yönden de konuya ışık tutmuştur. Allah yolunda cihattan sonra en üstün ameli, kimseye zarar vermeden Allah'ın hakkını ve kulların hakkını ödeyerek uzlete girmek olarak görmüştür. İnsanların karakterleri ve iç dünyaları birbirinden farklı olduğu için dindarlaşmada mesafe alma biçimleri de birbirinden farklı olmaktadır. Mizaç olarak sosyal yanı ağır basan kimse, içtimai faaliyetlerle dindarlığında mesafe alır. İçe dönüklüğü fazla olan da uzeti ihtiyar ederek yol alır. Önemli olan dindarlaşma sürecinde yol almaktır. Şimdi Kitabül Bir bölümlerinde yer alan bazı dindarlık biçimlerinden bahsedelim. İslam'da iyilik sadece mükafat elde etmek için yapılmaz. İyilik projelerimiz hayatımıza da bir çeki düzen verir. Davranış kalıplarımız hayatımıza anlam katacak bir çerçeveye oturur. Hazreti Peygamber'e iyilik sorulduğunda, iyilik güzel ahlaktır. Kötülük, kalbini tırmalayan ve insanların duymasını istemediğin şeydir buyurmuştur. O halde iyilik, Halikimiz ve onunla mahlukatıyla, insanla, hayvanla, nebatatla ve cemadatla uyum içinde yaşamak, fıtrattan kopmamaktır. Bir hadiste 40 iyilikten bahsedilmiştir. Muhtaç bir aileye keçi bağışlamak, İnsanı cennete sevk edecek üstün amel sayılmıştır. Bu hadisin ravilerinden Hasan bin Atiye şunu söylemiştir. Selamı almak, aksırana dua etmek ve yoldaki eziyeti gidermek gibi güzel amelleri saydıkta 15'e bile ulaşamadık. Hadis şarihleri içinde 40 iyiliği kendilerine göre saymaya çalışanlar olmuştur. Şu sıralama bunlara örnek olarak gösterilebilir. Yemek yedirmek, su içirmek, selama başlamak, bir sanatı öğretmek, ayakkabısının bağı olmayana vermek, güler yüz göstermek, bir şehire yeni geleni alıştırmak, din kardeşinin gam ve kederini gidermek, muhtaçlara yardım etmek, Müslümanın ayıplarını örtmek, mecliste otururken gelenlere yer açmak, Müslümanları sevindirmek, mazluma yardım etmek, zalimin zulmüne engel olmak, İyi bir işe yol göstermek, küslerin arasını bulmak, bir şey isteyene vermeye gücü olmasa bile güzel sözle karşılık vermek, yanında gıybet edilen kişiyi savunmak, ağaç dikmek, iyi işlere aracılık etmek, erkeklerin kendi aralarında, hanımların kendi aralarında tokalaşması, Allah için Müslüman kardeşini sevmek, Allah için ziyaretleşmek, Allah için harcama yapmak, Allah için meclis kurup oturmak, Allah için buğz etmek, samimi olmak, merhamet etmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, alışverişten anlamayan kimse için pazarlık esnasında yardımcı olmak, güzel söz konuşmak bunlar arasında sayılmıştır. Hazreti Peygamber'in 40 iyiliği bilerek zikretmediği ve sayıldığı takdirde dahil olmayan iyilikleri küçük görmeye karşı tedbir aldığını söyleyen de olmuştur. İyilik Allah'a giden bir yol aramaktır. Allah'ın hoşuna gidecek olan şey bu arayışın bizzat kendisidir. Bize düşen görev çalışmak, çevremize ihsan ve ikram kıvamını donatmaktır. 40 iyilik zamanın değişmesine göre de değişebilir. Modern zamanlarda hangi iyiliklere daha çok ihtiyaç olduğunu bilmek gerekir. İyilik ve ihsanın bütün renk ve zevkleriyle yaşandığı yer ailedir. Aile içinde yapılan iyilikler modern zamanlarda daha çok ehemmiyet kazanmıştır. Aile toplumun temeli. Anne babaya iyilik de dinin esasıdır. Allah'ın rızası ana babanın rızasına bağlıdır. Bazı hadislerin vürut sebepleri vardır. Mesela cennet annelerin ayağı altındadır. Hadisinin de sebebi vürudunu bilmek gerekir. Hazreti Peygamber cihada gitmek istiyorum diyen sahabiye annesini sormuş. O da bakıma muhtaç annesini söyleyince o halde ondan ayrılma. Çünkü cennet annenin ayağının altındadır buyurmuştur. Baba hakkında da önemli haberler gelmiştir. Mesela baba cennetin orta kapısıdır hadisini böyle değerlendirmek gerekir. Ölmüş anne ve baba yerine onların oruç borcu tutulabilir, hac farizası eda edilebilir. Anne ve baba gayrimüslim olsa bile iyi davranmak gerekir. Anne vefat etmişse teyzeye iyilik etmek gerekir. Çünkü teyze anne yerindedir. Vefat etmiş anne baba için şunlar yapılır. Dua edilir, istiğfar edilir, vasiyetleri yerine getirilir, yaşayan akrabaları ziyaret edilir, dostlarına ikram yapılır. Süt anne, süt baba ve süt akrabalarına hürmet edip ikramda bulunmak, öz anne, baba ve akrabalarına hürmet etmek gibidir. Ebeveyninden birine bedel, hac eden kimsenin kendine de hac etmiş sevabı yazılır. Yerine bedel hac ettiği kimsenin de borcu düşer. Kocası erken vefat etmiş ve gençliğini evlenmeksizin yetim çocukların büyütülmesinde harcayan kadın, ahirette peygamberle beraberdir. Anne ve babanın çocuklarına dönük tüm iyilikleri de değer ifade eder. Mesela babanın özellikle kızlarına iyilik etmesinin sevabı büyüktür. Çünkü yetişme çağına erişinceye kadar kız çocukları ebeveynlerinin özel ilgisine ihtiyacı bulunmaktadır. Baba evlendikten sonra da kız çocuğunu ziyaret edebilir, onun yanaklarından öpebilir. Çocuk terbiyesi yumuşak bir otorite de gerektirir. Bu manada çocuk terbiye etmek uzun zaman alacak bir şey de değildir. Çocuklar hakkında baba ve annelerini cimri, korkak ve cahil yapan Allah'ın reyhan çiçekleridir buyurulmuştur. Terbiye çocuğa tuvaleti öğretmek gibi bir şeydir. Bu manada terbiye sadaka vermeden üstündür. Erkeğin sürekli ailesine hayırlı davranmayı ve hayır işleri yapmayı düşünmesi gerekir. Hadislerde topluma dönük iyiliklerin birçok örneği yer alır. Mesela güler yüz sadakadır, güzel söz sadakadır, yarım hurmayla da olsa cehennemden korunmak gerekir. Sütünden yararlansınlar diye birine deve bağışlamanın sevabı büyüktür. Müslümanın ayıplarını örtmek bir iyilik olduğu gibi gıybete edilen kişiyi müdafaa etmek de bir iyiliktir. Allah merhameti insanlar arasındaki bağlar kopmasın diye indirmiştir. Akrabasıyla bağını koparmayandan Allah da bağını koparmaz. Yetime bakan ve yetimle ilgilenen dünyada cennetle müjdeli bir kimse olduğunu bilmelidir. Yoldaki dikeni kaldırmak da bir iyiliktir. Sağmal keçi bağışlamak bu iyiliklerdendir. İyilik yapmak, iyilik olduğu gibi günah ve kötülükten sakınmak da iyiliktir. Toplumda iyilik deyince bu konuda hadislerde geçmiş olan iki örneği zikretmeden olmaz. Şimdi bir mukayese yapalım. Allah'la irtibatını koparmamak bir dindarlık göstergesidir. Hadislerde cahiliye dönemleriyle İslam dönemini mukayese etmemize imkan veren iki biyografi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Hakim bin Hizam'dır. Hakim, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuş bir sahabidir. Hazreti Peygamber'in Mekke'nin fethine kadar yaptığı bütün savaşlarda müşrik safında yer almıştır. Fetihten sonra iyi bir İslamlaşma süreci yaşamış, Hazreti Peygamber'den istifade etme gayretinde olmuştur. Hakim İbn-i Hizam bir defasında Allah Resulüne şu soruyu sorar. Ey Allah'ın Resulü! Cahiliye devrinde yaptığım dua, köle azat etme, sadaka vermek gibi hayırlardan bana sevap gelecek mi? Bu söze Hazreti Peygamber'in cevabı şöyle oldu. Sen zaten daha önce yaptığın bu iyiliklerin hayrına Müslüman olmuşsun. Hakim bin Hizam, cahiliye döneminde de iyilik yapmaktan hoşlanan bir insan olarak dikkat çekmiştir. Kız çocuklarını toprağa gömülmekten kurtarmış, köle azat etmiş, insanlara yedirmiştir. Muhtemel ki Hakim, cahiliye döneminde de Allah'a yöneliş anlamında bir dindarlaşma duygusuna sahip bir kimsedir. Bu duygu, onun İslam'la şereflenmesine vesile olmuş görünmektedir. Oysa müzakere edilmesi gereken bir başka kişilik bulunmaktadır. Abdullah bin Cüd'an, cahiliye döneminde zulme karşı koymasıyla şöhret bulmuş bir kimsedir. Hazreti Peygamber'in üyesi olmakta şeref duyduğu Hılful Fudul teşkilatının da kurucusu olan iki kişiden biridir. Abdullah bin Cüd'an'ın yaptığı iyilikler belki Hakim bin Hizam'dan daha fazladır. Hazreti Ayşe, cahiliye döneminde bu destansı işleri yapmış önemli şahsiyeti Hazreti Peygamber'e sordu. Ey Allah'ın Resulü! İbn Cüd'an akrabayı gözetir, yoksulu doyururdu. Yaptıkları kendisine fayda verecek mi? Hazreti Peygamber de fayda vermeyecek. Zira o hiçbir zaman Allah'ım hesap gününde beni bağışla demedi buyurdu. Bu iki şahsiyeti mukayese edip ders çıkarmamız gerekir. Yapılan iyiliği ebedi kılacak olan ezeli ve ebedi Halikimiz ve sahibimizle bir bağlantımızın bulunmasıdır. Bu bağlantı bulunmuyorsa yapılan iyilikler de heba olup gitmeye mahkumdur. Bir iyilik yaparken bu iyiliği en iyi fark edecek olan Allah Teala'nın bizi takdir etmesini beklemek özgün dindarlık belirtisidir. Ahlakın dinden bağımsız olduğunu söyleyenler, yaptıklarını dini bir amaçla yapmadıklarını söyleyenlere şunlar söylenebilir. Müslümanlık, yapılan iyiliklerin ezeli ve ebedi bir varlık olan Allah tarafından ebedi bir karşılığının olacağına inanmaya dayanır. Öldükten sonra demir, taş ve kumdan farklı bir şey olmayacağına inanan bir kimse için dünyadaki iyilikler geçici bir mutluluğa neden olabilir. Ama insanın içinde takdir edilme duygusu da vardır. Fani insanların takdiri de kendileri gibi fanidir. Ebediyete gönderilmemiş iyiliklerin takdir edilebilirliği de zayıftır. Demek oluyor ki kişinin yaptığı iyilikler hidayetine bile vesile olur. Allah'la hiç kontak kurmadan iyilik yapıp duran, yaptığı iyiliklerin hayrını görmeyecektir. Sonuç, dindarlık kişinin Allah'la nitelikli ilişkisidir. Bir dindarlık tezahürü olan iyilik, kişinin kendisiyle ve toplumla ilişkilerini doğru biçimde düzenlemesini öngörür. Kişinin dindarlığındaki sadakati yaptığı iyiliklerin niteliğine ve kıvamına bağlıdır. İyilikleri küçük görmemek ve ecrini muhakkak Allah'tan beklemek gerekir. Hadis edebiyatımızın Kitabül Bir bölümleri güzel dindarlık örnekleriyle doludur. Samimi dindarlığı anlamak isteyen Kitabül Bir hadislerini okumalıdır. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda son olarak Şemsettin Kırış imzalı İyilik Güzel Ahlaktır başlıklı yazısını paylaştık ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2018 sayısından paylaştık yazılarımızı. Yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun, hoşça kalın.